Podcast dinle.
Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Son işlem gündeyiz. Gelişmelere ve rakamlara bakacağız. Ve her zaman olduğu gibi ekonomist Belgin Maviş ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Hande. İyi sabahlar olsun.
İyi sabahlar. Verilerle başlayalım. Hemen iç tarafa bakalım. Ekonomik güven endeksine Ağustos ayında ki rakamını takip ettik. 100.8'e yükseldi. Öncekine baktığımızda 100.1'di. Burada bir yükseliş görüyoruz. Geçelim Çin'e. Çin sanayi karları Temmuz ayında %16.4'e geriledi. Çin tarafından takip ettiğimiz bir diğer veri. Ve ABD'ye geçtiğimizde ise kişisel harcamalar Temmuz ayına ilişkin takip edeceğiz. Ve bugün piyasaların takibinde olan önemli bir konuşma Jackson Hole Powell'ın konuşması gerçekleşecek. Merakla bekliyoruz.
Evet. İçeride veri öncekine göre yükseliş göstermesi, ekonomiye olan güvenin artması oldukça olumlu. Bununla birlikte Türkiye büyümesine dair de çeyreksel bazda oldukça yüksek beklentiler oluştu. Gerek baz etkisi, gerekse sanayide çarkların dönmesi, devam etmesi, gerekse teşvikler noktasında ciddi bir büyüme çifthaneli ve oldukça yüksek bir büyüme beklentisi oluştu. Bu açıdan ekonomik güven endeksinde yükselişte tabii ki pozitif karşılıyoruz. Bu veriler içerisinde en önemlisi Fed'in de son derece dikkatle takip ettiği kişisel harcamalar, çekirdek PC rakamları. Bu anlamda baktığımızda şöyle elimdeki notlardan aylık olarak buradaki kişisel harcamalar ve gelirler tarafına baktığımda Temmuz ayında %0.2'lik bir artış bekliyorlar. Bakalım bu gerçekleşecek mi? 0.2'nin üzerine 0.3'e doğru yükselişlerse Amerikan ekonomisinde iyileşmenin olduğunu, kişilerin tasarruf eğiliminden harcama eğilimine doğru yöneldiğinin bir göstergesi olarak FED kabul ediyor ve oldukça yakın takip ediyor. Bakalım orada da bir gelişme olacak mı? Dün de işsizlik maaşı başvuruları 5 ayın ardından yeniden yükseliş gösterdi. 350 bin beklenirken 353 binlere çıktı. Bu FED'i çok tedirgin edecek bir seviye değil. Çünkü gerçekten yüksek bir işsizlik rakamı var. Ancak şirketlerin, önemli şirketlerin personellerine, evden çalışan personellerine ya aşı olun ya da işe gelmeyin şeklindeki açıklamaları sonrasında FED'i tedirgin eden gelişmeler olacak mı? Buna bakacağız istihdam tarafında ve tabii ki Powell'ın açıklamaları.
Peki.
Biz Powell'a, özür dilerim, biz Powell'a yönelmiştik ama dün Afganistan biraz rol çaldı.
Peki Belgin Hanım, başlayalım. Borsa İstanbul BIST 100 endeksiyle 1450 puandan güne başladı. Yükselişte 0.16'lık bir yükseliş. Dünü hatırlayalım, bir değer kaybı vardı. Orada da 0.3 oranında ve 1449'dan başladı. 1450'den de güne kapattı. 1450'den de güne başladı. 0.25'lik satıcılı bir seyir görüyoruz. Şu an için 1445 puanda, 1444'te son bir haftada aşağıda gördük. Ve 1465'te yukarıda gördüğü rakam.
Şimdi destek bölgesine tutunmaya çalışan bir BIST 100 var. Aslında seansın son yarım saatine kadar 1450 seviyesinin üzerinde tutulmuştu ama dün sabah itibariyle özellikle dikkat çektiğimiz 1440-1435 seviyesine geri çekilmeler olabilir beklentimiz dün itibariyle gerçekleşti. Her ne kadar son yarım saatte Afganistan'da yaşanan ardı ardına patlamalar ve burada Amerikan askerlerinin ve sivil halktan ölenlerin olduğunun açıklanması sonrasında tabii ki Afganistan'ın karışması piyasaları bir anda tedirgin etti. Sonrasında detaylar gelmeye başladığında Amerikan askerlerinin öldüğünü ve sayının artmakta olduğu haberleri tedirginliği biraz daha fazla arttırdı. Ve Biden'ın da tabii ki karşı cevap verilecektir şeklindeki açıklamaları bir anda piyasalarda Jackson Hole iyimserliğini geri plana attı. Bir anda korkular devreye girdi. Ve dün satıcılı ve karışık kapattı piyasalar. BIST 100 de bu anlamda son yarım saatte gelen satışlarla bir anda 1450 desteğinin altına çekildi. Bu anlamda baktığımız zaman 1449'dan kapattı aslında. Yine de özellikle başta Türk Hava Yolları olmak üzere endekse destek veren hisselerin yeniden rol çalmaları ve endekse güç vermeleri bu seviyede tutunmasını sağladı. Şimdi bugünün üzerine baktığımızda destek noktaları olarak 1445 seviyesi ilk destek noktamız ama bunun altındayız. Demek ki Powell'ın açıklamalarına kadar piyasa hem Afganistan gelişmelerine bakacak ki haberlerin arka arkası durmuyor. Özellikle o patlamaları DAEŞ'in üstlenmesi sonrasında Taliban ve DAEŞ arasındaki gelişmeler ve Amerika'nın olası bir müdahalesi piyasaları rahatsız etmişe benziyor. Bu durumda bizim de etkilenmemiz söz konusu olursa 1420 orta vadeli destek trendimizi koruyabilirsek bugünkü kapanış seviyemiz ya da bant aralığımız 1445 ile aşağıda 1435 olur. Korumamız durumunda temkinli iyimserlik. Yukarı yönlü harekette eğer yeniden bir kez daha 1460 seviyesini deneyebilirsek ki 1472 gördüğümüz en yüksek seviyeydi bizde. Son zamanların en yüksek seviyesiydi. Bu gözle baktığımızda yeniden 1460-65 seviyesi denilebilir. Ama bugün çok da öyle bir hava piyasada olmayacaktır. Çünkü gözler senin de biraz önce ifade ettiğin gibi Powell'ın açıklamalarına kilitlenecek. Ve tabii ki FED başkanlarının, özellikle son iki FED başkanının dün yapmış olduğu açıklamalar da FED'in her an sanki varlık kalımını azaltabilecek, tapering'e başlayabilecek olgusunu ortaya koydu. O gözle baktığımızda piyasa iyimserliğini korumakla birlikte yatay ve satıcılı görünümünü gün boyu devam ettirebilir. Ha, unutmadan söyleyelim. Vadeli tarafta da vade bitim tarihi, Ağustos vade kontratlarda vade bitim tarihi satışları biraz daha arttırabilir.
Vade tarafa geçeceğiz. Öncesinde bir bankacılığa bakalım hemen. Bankacılığın seyri nasıl? Genel bankacılığı da isteyelim arkadaşlarımızdan. Son işlem gününde genel tablo nasıl? Onu da sonrasında bakarız. 1299 aşağıda, 1321 ise yukarıda. Son bir haftada yukarı yönlü hareketini sürdürmüş bankacılık. Bugün satıcılı bir seyir var. %0.06 oranında 1306'dan da işlem görüyor bankacılık.
Dünkü kapanışın bir kademe altında, dün 1307 seviyesinden kapanmıştı. Ve burada 1321'ler test edildikten sonra geri çekilme hareketini gördük. Özellikle bankalara ilişkin olarak bankaların hali hazırda uygulamış oldukları kredi verme noktasındaki yaklaşık olarak tüketici kredilerinde faiz oranları 1.39 seviyesinde olmasına rağmen veya yatırımcı herhangi bir talepte bulunmasa da bankaların o ilgili kişiler için açmış oldukları kullanıma açık krediler noktasında yeni bir düzenlemenin gelebileceğine dair ve bankalarla Hazine ve Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda krediler, hani kredi verme iştahının biraz azaltılması noktasındaki gelişmeleri takip edeceğiz. Bunu da biraz etkisini satış yönünde görebiliriz bu anlamda. Dolayısıyla geri çekilmelerde bizim 1300 seviyesi önemli bir destek noktamız ama 1300'ün altına sarkarsa durum ve profil biraz daha değişebilir. Ne anlama geliyor 1300'ün altında? Gelebilecek satışlarla birlikte 1275'e kadar bir geri çekilme görebiliriz. Ancak 1275 daha önce kuvvetli bir destek noktası iken şimdi çok da kuvvetli bir destek noktası değil. Sadece krediler noktasında mı? Hayır, küresel bazda da. Ancak şunu da unutmayalım. 1300 seviyesinden tepki alımları gelirse, bankacılık endeksi o seviyede tutunursa da orta vadeli portföy oluşturmak için de bankacılık sektöründe fırsatlar yakalanabilir. Yani çok riskli bir nokta Hande burada 1300 seviyesi. Onun için dikkatle takip edeceğiz.
Peki, sınayiye geçelim hemen sonrasında. Sınayinin performansına bakacağız. Orada yatay pozitif bir seyir var. 2553 yukarıda, aşağıda ise 2512'yi gördü. Son bir haftada aşağı yönlü bir hareket var. Bugün primli yatay pozitif 0.02. 2513 puandan da işlem görüyor sınayi.
Yine Ereğli sahnede, yine endekse destek veriyor. Yine üretim tarafı ve yine BIST 100'e destek veren sanayi tarafındaki gelişmeler. Dün 2512 puan seviyesinden kapatmıştı. Destek bölgelerinde devam ediyor tutunma çabaları. 2600 kısa vadeli hedef değer olarak yukarıda yerini korurken bu seviyeye doğru yaklaştığında satışlar geliyor. Ki birazdan şirket haberleri bölümünde de bahsedeceğiz. Sermaye artırımları ve temettü ödemelerinin olması nedeniyle endeks hesaplamalarında hani sanki satıcılı ve düşük seyir varmış gibi gözükebilir. Ancak dediğim gibi sermaye artırımı dönemi ve sınayi tarafındaki şirketlerde de bu durum devam ediyor. Dolayısıyla 2500 seviyesi önemli destek, aşağıda ise 2480 önemli takip edeceğimiz diğer bir destek noktamız. Uzunca süredir bu seviyeler arasında gidip geldi endeks. Özür dilerim. Bu seviyeler arasında gidip geldi. Demek ki aşağıda 2480, yukarıda 2550 bizim kısa vadede takibimizde olacak. Bugünün özelinde endeksi eğer 1450 seviyesinde tutma gayreti olacaksa bu kesinlikle sanayinin desteğiyle olacak.
Peki geçelim hemen vadeli tarafa. Viyop tarafına baktığımızda vadeli opsiyon piyasasındaki Harekete bakalım. 1563 puan seviyesinde 0.27'likte satıcılı bir seyir var şu anda. Evet. Viyop tarafında 1562 dedik. 1587'de yukarıda görmüş Belgin'e maşallah ise 1563. Ne dersiniz?
Şimdi şöyle bir baktığımızda Viyop tarafında yatay bir açılış bekleniyordu genelde raporlarda. Ve yatay satıcılı yani vadenin son günü olması nedeniyle dün 1567 puan seviyesinden günü tamamlamış uzlaşma fiyatı olarak. Bugün bunun altındayız. Bir miktar daha pozisyon kapamalardan dolayı satış baskısını görebiliriz. Dün açık pozisyon sayısı 103.800 azalmış. Zaten vade bitimi noktasında pozisyonları kapatıp yeniden yeni vade için açılımları söz konusu olacak. Bununla birlikte saatlik periyotta teknik göstergelerine baktığımızda vadeli tarafta özellikle kısa vadeli yükseliş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar bu son bir haftada aşağı yönlü bir hareket varsa da burada Jackson Hole faktörünü de göz ardı etmememiz gerekiyor. Yukarı yönde 1576'yı takip edeceğiz bugün için, bugünün özelinde. Şu anki ihtimalle bu zor ama 1565'in üzerindeki kapanışlar yeni vade içinde umut verecektir. Ve bununla birlikte aşağı yönde ise hali hazırda trendi koruyan 1550-55 bandındaki desteklerdir.
Peki, hemen başlayalım hisselerle. Bir aylık gelecek performansları birleşime bakacağız. Haber akışı var. Yeni sermaye artırımına geçelim. Ekranımıza o yansıdı. İşbir Holding var, Karal Elektronik var, Katmerciler, Kristal Kola keza yine sermaye artırım tarafında. Reysaç Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yine gayrimenkul artırım sermaye artırım tarafında. Söktaş Tekstil var ve sonrasında da TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. İşbir'de baktığımızda şirket sermayesinin 635 bin liradan %5 bin oranında bedelsiz olarak 31.7 milyon Türk Lirası artışta 32.4 milyon Türk Lirası'na yükseltilmesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurumu tarafından onaylanmış. Karel'e bakalım. Şirket sermayesinin 58.3 milyon Türk Lirası'na %342 oranında bedelsiz olarak 141.7 milyon artış var ve 200 milyon Türk Lirası'na yükseltilmesi yine SPK tarafından onaylanmış. İki tanesini aktardım ben Belgin Hanım. Buyurun devam edin siz.
Şöyle söyleyelim. Burada iki tane bedelsiz haberi oluştu. Karel'deki bedelsiz rakamı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış. Güzel bir bedelsiz verecek. Yani 1'e 3'ün üstünde bir artış söz konusu ki oldukça iyi. Yatırımcı açısından da Karel'i takip edebilirler tabii ki. Bedelli bedelsiz sermaye artırımını takip edenler. İşbir'de ise gerçekten oldukça yüksek oranda %5000 oranında bedelsiz payı var ki bu da elinde İşbir Holding'i taşıyan, o hisseyi taşıyanlar için olumlu. Sermaye Piyasası Kurulu bu bedelsiz artırıma da onay vermiş. Katmer var. Katmerciler zaten haber akışı olarak da gündemimizdeydi. Burada ise %200 oranında bedelli. Yani bedelli de yatırımcı bir para ödeyecek bu bedelli hakkını, rüçhan hakkını kullanmak istiyorsa. Bunun için karar almış şirket. %200 oranında bedelli arttırım için henüz daha SPK aşamasına gelmemiş. Şirket kendi içinde buna karar vermiş. Kristal'de baktığımızda ise orada %100 bir bedelli arttırım vardı. Kullanılmayan payların satışı önümüzdeki hafta çarşamba ve perşembe günü borsada gerçekleşecek. Yine diğeri Reysaç Geo yine haber akışıyla gündemimize gelmişti. Orada da %103.25 oranında bir bedelli arttırım kararı söz konusu. Ve Söktaş'a baktığımızda Söktaş'ta da %96.58 bedelli sermaye arttırmıştı. Kullanılmayan paylarla ilgili salı ve çarşamba günü borsa birincil piyasada satış yapılacak. Hemen hatırlatalım. Pazartesi günü 30 Ağustos Zafer Bayramımız nedeniyle piyasalar kapalı olacak bu anlamda. Ve TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımızda %30 oranında bir bedelli artış kurul tarafından onaylanmış. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız.
Peki Belgin Hanım, hisselerle başlayalım. Bakalım birleşim fiyatını göremiyoruz yeni halka arz ama şöyle bir gelişmeleriyle birlikte aktaralım izleyicilerimize. Şirket Kalyon Havacılık'la Kalyon Jet Hangarı mekanik tesisat işleri için 3,5 milyon Türk Lirası değerinde bir sözleşme imzaladı. Sanat yapıyla Çatalca Özel Konut Yapımı mekanik tesisat işleri için orada da yine 2,5 milyon Türk Lirası değerinde bir sözleşme imzaladı. imzalandı, açıklandı. Keza Erde Mühendislik'le Kalyon Havacılık arasında Kalyon Jet Hangarı elektrik tesisatı için 3,5 milyon liralık bir sözleşme imzalandı, açıklanmış. Mühendislik tarafında bu türlü gelişmeler var, sözleşme imzalamaları. Yeni bir halka arz, ne dersiniz?
Şunu söyleyebilirim, şimdi bir mühendislik firması geliyor ve burada tabii ki haber akışı da gayet güzel. Yani yeni bir hikaye oluşuyor borsada. Halk arzı ve halk arzına katılım oranları da gayet iyiydi. Farklı ve şeyinde tek o açıdan gözler onun üzerinde olacaktır. Bize ne diyelim? Yolu açık olsun alan yatırımcılar için de, hayırlı olsun halk arza.
Peki. Hemen geçelim Gesan Elektriğe bakacağız. Burada da şirket Süper Elektrik'le 10 megawatt gücünde hibrit GES mühendislik ekipman kurulum işleri kapsamında 5.6 milyon dolar değerinde sözleşme imzalandı, açıklanmış. Hissenin fiyatına da bakacağız. Ekranımıza yansıyacak. Bu gelişmelerle birlikte göremiyoruz şu an için ama Gesan için ne dersiniz Belgin Hanım?
Evet, yeni halk arz. Dolayısıyla burada da hareketler oldukça önemli. Ben şunu söylüyorum, son bir aydır hep konuşuyoruz ya seninle değerlendirmelerimizde. Son bir aydır yeniden yatırımcının ilgisi halka açılan şirketlere geldi. Çünkü borsadaki performansları yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Aynı zamanda bunların borsada satış olması, yatırımcıların kendi çalıştıkları kurumlardan da bu halka arzlara katılabilme kolaylıkları, oransal ya da eşit dağıtım gibi özellikler noktasında baktığımızda GESA'nın da yolu açık olsun diyelim. Oradan da olumlu haberler gelebilir. Zaten enerji sektörü birinci sıraya koymuştuk 2022 projeksiyonumuzda. Dolayısıyla yabancının da gündeminde enerji sektörü olduğunu unutmayalım. Çünkü yurt dışı borçlanmalara, Eurobondlar tarafına baktığımızda Türk enerji şirketlerinin borçlanmalarına olan talep oldukça dikkat çekici.
İttifak Holding'e geçelim. Şirketin bağlı ortaklığı Selet Et ve Süt Ürünü'ne ait Konya Meram'daki yumurta ve yem üretim tesislerinin tekerli gıda şirketine 5 yıl süreyle aylık 262.500 lira kiralandığı açıklanmış. 1.44'lerden 1.71'e kadar da çıkmış. Son bir aylık performansına bakıyoruz. 1.45 şu an için fiyatı yatay bir seyir görüyoruz gün içinde de.
Evet. Zaman zaman ittifakta ve BTS'de gördük. Sert aşağı yukarı hareketler de gördük. Ve son derece de dalgalı. Bir yıllığını yönetmenimizden rica edebilirsek İttifak Holding'in bir yıllık periyotta da tam da traderların istediği tarzda seri hareketlerin olduğunu görürüz fiyatlamalarda. Ama aynı zamanda daha orta ölçekte işlem yapan yatırımcılar da bu hareketleri tabii doğal olarak tespit etmekte zorlanmış olabilirler. Ama genel anlamıyla baktığımızda haber olumlu ama hissede bir satış baskısı devam ediyor.
Peki Netaş'a geçelim. Şirket bağlı ortaklığı BDH Bilişim'in Ticaret Bakanlığı tarafından yenileme yetki belgesi almaya hak kazandığı açıklanmış. Son bir ayda aşağı yönlü bir hareket var. 16.90'a kadar gerilemiş. 20.44'lere çıktıktan sonra bugün için 0.35'lik bir satıcılı seyir görüyoruz ki 16.89'da fiyatı var Netaş Telekom'un.
Evet, senin de ifade ettiğin gibi son bir ayda satıcılı ve zaman zaman da yatay seyirler devam ediyor hissede. Bu anlamda baktığımızda yukarı yönlü hareketlerde 17 bir direnç noktası, 17 seviyesinin aşılması durumunda ikinci hedef noktası 19-20 lira. Ama geri çekilmelerde ise hissenin özellikle 16-30 desteğine dikkat diyelim, o seviyede tutulması önemli olacak.
Peki az önce sermaye artırım tarafında Reysaş'a bakmıştık. Bu sefer listesine bakalım. Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Düzce Merkez'deki 3.134 metrekarelik deponun 10.000 ton depolama alanının bir yılına kiraya verildiği ve bir yıllık kiradan da 1.1 milyon Türk lirası gelir elde edeceği de açıklanmış. 5-10 uzun bir sürede yatay bir seyir görmüşüz ki sonrasında aşağı yönlü hareket 2.97 karşımıza çıkıyor. Satış görüyoruz 2.96 şu an için.
Evet. Şimdi şöyle söyleyelim, burada tabii ki ilginç bir durum da söz konusu ve burada sermaye artırımları tarafındaki harekete baktığımızda ki biraz önce bunu da belirtmiştik Reysaş GYO'da %103.25 oranında bedelli artırım kararı sonrasında hisse bölünmeden bedelli öncesinde satışlarla karşılaşmış gözüküyor. Bu anlamda baktığımızda bir süre daha satış baskılı seyri devam edebilir.
Peki. Şimdi halka arz haberlerimiz var Belgin Hanım. Halka arz tarafındaki gelişmelere bakacağız. Yeo teknoloji var ve Orçay karşımıza çıkıyor. İki tane şirket var. Bunlara şimdi salı günü halka arzı var. Yeo teknolojinin. Diğerinin Orçay'ın ise bugün halka arzı şirket payları borsada satış yöntemiyle bugün halka arzı edilecek. Sonrasında tabii takip edeceğiz. Fiyatı, talebi vesaire gibi tekrar gündeme getiririz ama ne dersiniz şu an için?
Tabii periyotlar biraz daha doğru zamanlamalar ayarlandı. Ortalama üçer üçer şirketleri halka arzını görüyoruz. Dediğim gibi teknoloji şirketleri biraz daha farklı. Enerji sektörü şirketleri geliyor. Bilişim gibi mühendislik sektörü var. Ve şimdi bir de buna çay katılıyor. Orçay gelecek. Bakalım oradaki katılım nasıl olacak? Her ikisine de başarılar dileyelim biz de.
Siz demiştiniz farklı sektörler de dahil oluyor diye. Çay da bunlardan bir tanesi o zaman. Tabii. Orçay'ı da yine takip edeceğiz. Bakalım alanı nasıl değerlendirilecek?
Hem firma tanınırlığı açısından hem ciddi bir finansman kaynağı olması açısından hem yeni pazarlara girmesinin kolaylaşması anlamında marka bilinirliği, gelişimi ve yatırımlar için finansal destek anlamında halka arz önemli. Zaten ben bunu bütün şirketler için de söylüyorum. Oldukça uygun bir zaman içerisinde hem de şirketlerin daha çok kurumsallaşabilmesi, küçük ve orta büyüklükten uluslararası ölçekteki kurumsal bir firmaya dönüşümü açısından da halka arzlar son derece önemli. Bunlara yatırım yapacak olan yatırımcılar açısından da orta vadedeki getirilerinin yanı sıra kuvvetli portföy yapabilme potansiyelleri de yükseliyor. Düşünsene şöyle bir portföy yapalım hayalimizde. Bunun içerisinde petrokimya olsun. Her zaman için değil mi? Enerji, bir tür enerji olarak kabul edelim. Bunun içerisinde teknoloji olsun. Bundan sonraki yaşayacağımız yıllar teknoloji ağırlıkta olacak.
Gıda koymayalım.
Gıda koyalım.
Koyalım.
Bunun içerisine gıdayı üretenleri koyalım. Ve gıda dağıtımını da koyalım. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda ne kadar çok farklı firma gelirse bir, Borsa İstanbul'un derinliği anlamında son derece önemli olur. İki, ürün çeşitliliği anlamında gelişim yabancı yatırımcının yani sıcak para hareketinin devamlılığını sağlar. O yüzden halka açılacak olan şirketler ve bu anlamda da sermaye piyasası kurulunu biraz daha tarih hani sıralama olarak halka arzları belli bir periyoda sokmasından dolayı da onlara da teşekkür ederim.
Peki, şimdi geçelim küresel tarafa, iç tarafı bitirdik. Küresel tarafta ABD borsalarıyla hemen başlayalım ki başta da kısaca konuştuk. İşsizlik maaşı başvuruları vardı, onu takip ettik. 353 bine çıktı, siz de ifade ettiniz Belgin Hanım. Orada bir artış görüyoruz ve ikinci çeyreğinde ise 6.6'lık bir büyüme var ABD ekonomisinde. Yeşil bir tablo görüyoruz vadeli tarafa baktığımızda. Teknoloji ağırlıklı endeks 0.28'lik yükseliş var. 15.318, 0.23 Dow Jones'da var. 35.242. S&P 500'e de baktığımızda keza aynı benzer bir yükselişte S&P tarafında görüyoruz. Orada da 4.478'i takip ediyoruz.
Evet, bugün tabii ki Fed başkanlarından gelen açıklamaları da takip edeceğiz. Powell gündemimiz olacak. Dünkü gelen satışlar sonrasında yeni güne vadeli tarafta alıcılı başlangıçlar görüyoruz. Bu arada da özellikle FED Başkanı Powell'ın Şubat ayında görev süresi sona erecek. Dolayısıyla belki de bu onun son Jackson Hole toplantısı olacak. Ve Biden hükümeti ise özellikle FED Başkanı Powell'ın görev süresinin uzatılması devamı noktasında bir takım açıklamalar da görüyoruz. Ve başkan yardımcılığına da yine guvernörler içerisinde Brainard'ın getirilmesi yönünde bir atamanın değerlendirildiği haberi de var. Bu da önemli. Çünkü FED Başkanı Powell bir Bernanke'den belki daha farklı olarak bir ekonomist değildi. Ancak Bernanke'nin adımlarındaki yapılan hataları da düşmemeye gayret eden daha ılımlı ve daha kararlı bir noktada politikayı yönetmeye çalışıyor. Bu gözle baktığımızda buradaki gelişmeleri de takip etmemiz gerekiyor. Bakalım gerçekten FED Başkanı'nın son Jackson Hole toplantısı mı olacak? Yoksa Powell görevine bir dönem daha devam edecek mi? Bu önemli olacak. Dün ayrıca Dow Jones, S&P ve Nasdaq'ta rekorlar yerine düşüşler vardı. 50 kez rekor kıran S&P'de ufak bir düzeltme hareketini de gördük. Bugün ise hala hazırda 4500 hedefine doğru alıcılı olarak devam eden ve tapering yokmuş gibi fiyatlamaları pozitif yönde devam ettiren piyasalar görüyoruz. Powell'ın özellikle bazı FED başkanlarının şahin tutumları sonrasında akıllar biraz karışmış olsa da gerek VIX tarafında, gerek dolar endeksi tarafında, gerekse bugünkü açılışlar bazında baktığımızda Amerikan piyasalarının temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunu günün ikinci yarısında koruyabilirler mi? Afganistan haberlerine duyarlılık olabilir mi? O açıdan takip etmemiz gerekiyor ama riske etmek istemeyen içerideki yatırımcıların bugünkü rehberleri S&P vadeliler, Amerikan 10 yıllıkları ve dolar endeksi olsun.
Peki, tahvil tarafına bakalım hemen sonrasında. Tahvil faizleri Amerika'da 10 yıllıklara baktığımızda 0.64'lerden 1.76'ya kadar çıktı. Son bir yılda şimdi 1.34'lerdeydi dün.
Evet.
Belgin Hanım 10 yıllık tahvil faizi ki bugün de yine bakıyoruz 1.34 seviyesinde bir gerileme var 0.22 oranında.
Evet. Dün Bank of America'nın Hande özellikle bu Amerikan 10 yıllıklarına ilişkin olarak büyüme rakamlarının beklentilerin aşağısına kalması revize rakamları sonrasında Bank of America'da da özellikle yıl sonu Amerikan 10 yıllık tahvil faizi beklentisini 1.90'lardan 1.55'e çektiğini belirtmiş. Şimdi burada Bank of America tapering'in olmayacağını mı düşündü burada yoksa tapering'in olacağını ama bunun ilerleyen 2022'nin ikinci yarısında mı olacağına dair ipuçları açıkçası bu şeyde revizede çok fazla göremedim. Ama genel eğilim şu, tahvilden bir kaçış var, biraz daha likit kalmaya çalışıyor piyasa ve burada yeni risk almak için hisse senedine doğru gitmek için pozisyon ayarlamaları mı yoksa buradaki belirsizlikten kaynaklı kısa süreli nakit durumu mu? Bunu göreceğiz ama genel anlamda baktığımızda bugün biraz daha tahvile doğru ufak ufak yönelişler var. Ama iki yıllıklardansa kaçış var. Onlar daha likit varlıklar olduğunu düşünecek olursak ve iki yıllıklarda %1.51'lik bir artış gördüğümüz düşünecek olursak piyasanın biraz daha likit kalma ihtiyacı olduğunu görüyoruz Amerika tarafında.
Peki hemen geçelim sonrasında dolar endeksine. Dolar endeksine bakalım. Son bir haftaya baktığımızda 93.45 yukarıda, 92.83 aşağıda. 92.9'du dün. Bugün 93'e yukarı yönlü. Ama şu an içinde bir gerileme var. 0.07'lik. Ne dersiniz Belgin Hanım? 93 seviyesinde.
Dün 93'ün altındaydı Afganistan haberlerine kadar ki o gelişmeler içerisinde. Ama Afganistan'daki patlama haberleri ve patlamaların devam etmesi noktasında baktığımızda yeniden 93'ün üstüne çıktığını gördük. Temkinli iyimserlik mi diyelim buna ya da temkinli yatay seyir mi diyelim bilemiyorum ama 93 seviyesinde olması açıkçası bana dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü burada şu var, dolar endeksini biraz şöyle de açıklayalım istersen. FED Başkanı Powell'ın bugünkü konuşmasında önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Bu önemli detay da biz tapering yani tahvil alımını azaltmaya başlasak bile bunu 8 aylık ortalama bir periyotta tamamlasak bile hemen bu şeyin tahvil alımını bitirdikten sonra faiz adımına, faiz artırım adımına geçmeyeceğiz mesajını vermesi gerekiyor. Çünkü piyasa bunu hissederse onun satışlarını bugünden yapar hisse senedi tarafında. Dolayısıyla arasında mekanik bir bağ olduğunu düşünen piyasa oyuncularının yani tapering biter, sıkılaştırma başlar korkularının önüne geçmesi gerekiyor. Ve bunun için de son derece sakin, son derece ne şahin ne güvercin ama kararlı bir Powell görmesi gerekiyor piyasanın. Ve şunu demesi gerekiyor. Evet biz tapering'e başlayacağız ama bunu bu yıl değil atıyorum. 2021'in Ocak ayından Ağustos'a kadar her ay 15 milyar dolar azaltacağız. Enflasyondaki durum geçici gibi gözükse de güçlü yükselişler görmeye devam edebiliriz. Ama bu bizim faiz silahını çekmemizi gerektirmeyecek. Biz istihdama da bakmak zorundayız. Dolayısıyla daha önceki sözümüz olan 2023'ten önce faiz adımını atmak için çok önemli bir sebebimiz olmayacak. Bunu piyasaya inandırabilirse dolar endeksinde biz hızlı bir şekilde 92'nin de altında seyir görebiliriz. Ama şu anda dolar endeksi ya olur sayıda fiyatlıyor ve dolayısıyla da bu onun 93'ün üzerinde devamına neden oluyor.
Bir de euro dolar paritesine bakalım. Sonrasında hemen euro dolar paritesinin seyri. Son bir haftaya baktığımızda orada da yukarı yönlü hareket var. 1.17'lerden 1.17.72'ye kadar çıkmış. Şu an içinde 1.17.61 seviyesinde 0.08'lik yükseliş var euro dolar.
Dün Avrupa Merkez Bankası faiz toplantısı tutanakları açıklandı. Yeni bir Avrupa Merkez Bankası stratejisi görebilir miyiz? Bir FED gibi, FED başkanları gibi beklenti yönetimine geçebilir mi? Bunu göreceğiz. Çünkü FED'in içerisinde eyalet başkanları var. Burada da birlik içerisinde ülke merkez bankası başkanlarının açıklamalarını görebiliriz. Ve tabii ki Norveç Merkez Bankası Başkanı'nın 2022 yılında istifa edeceğim artık görev süremi dolduruyorum açıklamaları sonrasında. Yine tabii ki Merkel'in görev süresinin doluyor olması, Bundesbank'ın çıkışları Euro-Dolar paritesinde ne yazık ki satış baskısını beraberinde getirdi. Şimdi bir strateji değiştirirse Avrupa Merkez Bankası da, ülke Merkez Bankası başkanları da tıpkı FED başkanları gibi beklenti yönetimine geçerse işte o zaman Euro'nun gerçek seyrini görebileceğimizi düşünüyorum. Ve dolayısıyla burada 1.17.50, 1.17.30 önemli destek noktalarımız. Yukarıda ise 1.18.30 geçilmeden Euro'nun değerlenmesi şu an için zor. Varlık alımlarına devam ediyorlar, genişlemeci para politikasına devam ediyorlar. Ama FED gibi beklenti yönetimine geçerse bizim kafalar biraz karışacak halde.
Peki bir de Avrupa borsalarına bakalım. Hemen euro dolar sonrası siz de belirttiniz ki toplantı tutanakları ECB tarafından yayınlandı. Bakalım şöyle yeşil bir tablo görüyoruz. Sadece burada Paris negatif, yatay negatif var istiyor. 6.663'te, Madrid 8.904'te 0.13'lük yükseliş var. Frankfurt'a bakalım 0.11'lik yükseliş takip ediyoruz ve 15.811 ve Londra borsasına bakıyoruz. 7.135 puan seviyesinde.
Evet. Almanya büyüme rakamları geldikten sonra beklentileri karşılayamaması ya da bunun 3. çeyrekte de sürdürülebilir olmasının imkansızlığı gibi konuşmalar geçtikten sonra kısa süreli DAX'ta bir satış baskısında görmüştük. Bu gözle baktığımızda aşağıda 15.100 seviyesi, 15.050-15.100 korundukça DAX'ta yukarı yönlü hareket potansiyeli var ve orada 16.000'ler yeni bir rekor eşiği. Ancak delta varyantı ile ilgili gelişmeler, vaka sayılarında ve ölüm sayılarında Avrupa'daki artışlar, bazı tedarik zincirindeki yaşanan sıkıntılar, üretimi noktasında bunların duraksamaya neden olabilmesi, çip dahil olmak üzere, konteyner fiyatlarındaki artışlar, bununla birlikte Baltic Dry kuru yük endeksindeki yaşanan sert gelişmeler gibi unsurlar Avrupa'da işlerin sanıldığı gibi iyi gitmediğini de gösteriyor. Şu anda Avrupa sadece Jackson Hole'u fiyatlıyor. Ama vaka sayılarındaki artışlar da zaman zaman satış baskılarını beraberinde getiriyor.
Çok kısa Asya'ya da bakalım. Sonrasında da portföy alacağım Belgin Hanım. Biraz olsun sektörlerden bahsettiniz ama burada Japonya ve Hong Kong negatif artışı. Kısaca ne söylersiniz?
Şunu söyleyebilirim. Çin diyor ki benim diyor piyasalara müdahalem piyasalardaki akışı sağlamak için. Ama bu arada zaman zaman da Japonya karasularına girmekten ve Japonya'yı da taciz etmekten uzak durmuyor. Güney Kore faiz arttırdıktan sonra satıcılıydı ve Asya piyasasında moralleri bozmuştu. Ama şu anda genel anlamda baktığımızda kafalar biraz Asya piyasasında karışık. Demek ki onlar da Powell'ı bekliyorlar. Genel eğilimse karışık ve satıcılı bir Asya görünümü.
Peki portföy için ne söylersiniz?
Hemen söyleyeyim. %30 hisse senedinde devam ediyoruz. %70 değişken fonlarda portföyümüzü tutuyoruz. Yeni halka arzlarda seçici olmak kaydıyla katılımlara devam ediyoruz.
Peki Belgin Hanım, teşekkür ederiz. Hafta başında tekrar görüşmek umuduyla diyelim. Evet efendim, portföy yönetimine bugünlük burada nokta alıyoruz. Biz tekrar saat 12'de görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
Podcast dinle.